Ayrım 39, Umutlar ve İdamlar, 1960-1961, Altan Öymen, sayfa 419. 5. Bölüm, İsmet Paşa'nın Gözyaşları. İdam kararlarından sonra annemle birlikte zor bir görevi üstlendik, İnönü'ye gittik. Ayten sokaktaki evde bizi Mevhibe hanımefendi buyur etti. İsmet Paşa hemen içeri geldi. Çıldırmış vaziyetteler, söz dinlemiyorlar. Her şeyi yapmaya çalıştım dediğini hatırlıyorum. Yüzünde derin bir teessür gördüm. Göz pınarları doluydu diyebilirim. Gözlerimin tespit ettiği o fotoğrafta yanılmadığımı zannediyorum. Aydın Menderes dizimizin dünkü bölümünde babasıyla Yassıada'da yaptığı son görüşmeleri anlatmıştı. Bugünkü bölümde Adnan Menderes hakkındaki idam kararını öğrenişini anlatıyor. O günlerde annesiyle birlikte İsmet Paşa ile yaptıkları bir görüşme de vardır. İsmet Paşa o sırada zamanın devlet başkanı Cemal Gürsel'e başvurarak idam cezalarının infazının önlenmesini istemiş fakat olumlu bir sonuç alamamıştı. Ziyaret onun o teşebbüsünden sonra gerçekleşiyor. Aydın Menderes, 15 Eylül günü kararları işitmiştik. Tabii böyle bir kararı beklemiyor değildik. Özellikle annemde o korku hep vardı. Milli Birlik Komitesi'nin 15 idam hükmünün 11'ini hapse çevirdiğini öğrenmiştik. Bayar hakkındaki hükmün infazı da yaşı göz önünde tutularak durdurulacaktı. 16 Eylül sabahı uykusuz bir geceden sonra öğrendiğimiz ikinci şey de 3 kişiden ikisinin rahmetli Zorlu'yla Polatkan'ın idamlarının infaz edildiği oldu. Rahmetli babamın o sırada sağlık durumu itibariyle Yassıada'da kaldığını biliyorduk. Acaba bir şey olabilir mi? Bir şey yapabilir miyiz diye çırpınıyorduk. Bize fikir verenler oldu. İsmet Paşa'ya gidin, asker üzerinde, Milli Birlik Komitesi üzerinde etkisi vardır dediler. Düşündük, zor bir görevdi şu anlamda. Acaba bir netice verir mi? Acaba rahmetli babamın gururuna bir gölge düşer mi? Bunları düşünüyorduk. Sonunda şu görüşe vardık. Can azizdir. Rahmetli babam bizim için çok azizdir. Bizim için hiçbir şeyde değişilmeyecek kadar. Ve netice itibariyle kendisi hiç kimseden kendi hayatının devam etmesi için bir şey isteyecek değil. Biz ailesi olarak gideceğiz. Bundan tabii de bir şey olamaz. Ve inşallah faydası da olur. Bu düşüncelerle gitmeye karar verdik. Evden telefon edildi. İnönü'nün evine haber verildi. Bir taksi çağırdık. Annem ve ben bindik. İnönü o zaman Tandoğan'da Ayten sokakta oturuyordu. Oraya gittik. Önceden muhterem eşi Mevhibe Hanım kapıyı açtı, bizi salona aldı, buyur edildik. Mevhibe Hanım'ın Berrin Hanım gelmişler. Berrin Menderes diye haber verdiğini hatırlıyorum. İsmet Paşa hemen içeriye geldi, annem de hemen konuya girdi. Ben annemle İsmet Paşa görüşürken İsmet Paşa'nın yüzüne bakıyordum. Derin bir teessür gördüm, göz pınarları doluydu diyebilirim. Sonradan zaman zaman kendi kendime acaba bana mı öyle geldi diye sormuşumdur. Çünkü zihnimizin çok çeşitli düşünceler, endişeler, üzüntülerle dolu olduğu bir zamandı. Ama gözlerimin tespit ettiği o fotoğrafta yanılmadığımı zannediyorum. İsmet Paşa'nın çıldırmış vaziyetteler, söz dinlemiyorlar, her şeyi yapmaya çalıştım dediğini hatırlıyorum. Ayrıca konuşmanın bir yerinde anneme ve bana dönerek, netice ne olursa olsun, Adnan Menderes'in arkasından kimsenin bir şey diyemeyeceğini, geride kalan ailesi için üzüntü verici, gurur kırıcı hiçbir şey kalmayacağını, kalmasının söz konusu olmayacağını ifade etti. Biz de izin istedik, kendisi muhterem eşi Mevhibe Hanım'la birlikte bizi evin kapılarına kadar uğurladılar. Biz geldiğimiz taksiye binerek döndük. Gittiğimiz için ne giderken ne o gün ne hiçbir zaman pişman olmadık. Bir görev yapmanın bilinci içindeydik. O konuşmaları bu çerçeve içerisinde hep aklımda tuttum. Daha önce de anlattığım oldu ama bu vesileyle sizinle birlikte tekrarlamış olduk. Altan Öymen, İsmet Paşa da umudunu kesmişti herhalde. Gürsel nezdindeki teşebbüsünden sonra. Aydın Menderes, evet, sözlerinde ümit ışığı olabilecek bir şey yoktu. Sadece durumun vahim olduğunu bir kere daha hissetmiş olduk. Daha sonra hatıralardan, yazılardan öğreniyoruz. Cemal Gürsel'in de infazın durdurulması istikametinde teşebbüsleri olmuş. Ama onlardan da bir netice çıkmamış. O teşebbüsler üzerine babamı alelacele hücum bota bindirmişler. Gürsel'in ben tekrar doktor göndereceğim, infazı durdurun sözü üzerine de ada komutanı, efendim ne yazık ki infaz gerçekleşti, emrinizi yerinize getiremeyeceğiz demiş. İnfaz daha sonra yapılmış. Saatlere göre de Gürsel'in teşebbüsü sırasında denizde olmaları gerekiyor. Bunları bilahare yazılanlardan hep birlikte okuduk. Altan Öymen, evet çok şey yazıldı söylendi. İsmet Paşa'nın dediği gibi kimsenin sözü geçmiyor. Karmaşık bir dönem. Aydın Menderes, evet bir çılgınlık dönemi. Tabii o sırada sadece komite yok, cuntalar var, devlet yok, yönetim yok. Korkunç bir dönem. İnönü'nün söylediği de o. İnönü ile ilgili eski bir hatıra. Altan Öymen, İnönü'yü o ziyarette ilk defa mı görmüştünüz? Aydın Menderes, hayır. İlk görüşüm 1959'un Şubat'ındaydı. Babam Londra'da uçak kazası geçirip de Ankara'ya döndüğü zaman onu karşılamaya o da gelmişti. Altan Öymen, burada bir parantez açalım. 17 Şubat 1959 günü Başbakan Adnan Menderes, beraberinde geniş bir heyet olduğu halde Türk Hava Yolları'nın özel bir uçağıyla İngiltere'ye gidiyordu. Orada Kıbrıs'la ilgili Londra Antlaşması'nı imzalayacaktı. Uçak Gatwick Havaalanı'nda iniş yaparken yoğun sisin etkisi altında kontrolden çıktı, düştü. İçinde bulunanlardan Server Somuncuoğlu, Kemal Zeytinoğlu gibi zamanın ünlü politikacıları dahil 15 kişi öldü. Menderes önemli bir yara almadan kurtuldu. Şokun tesirinden kurtulması için bir süre Londra'daki bir klinikte kaldı. Müzakereleri Dışişleri Bakanları arasında tamamlanan Londra Antlaşması'nı da orada imzaladı. 27 Şubat'ta İstanbul'a dönen Menderes'in Ankara'ya dönüşü trenle oldu. Garda onun için bir karşılama töreni düzenlendi. İktidarla muhalefetin arası o vakte kadar hayli açık olduğu halde CHP lideri İnönü o törene katılmak istedi. Kendi partisi içinden gelen muhalefete rağmen tören protokolü yetkililerine bu arzusunu bildirdi. Ve 28 Şubat sabahı yanına genel sekreteri Kasım Güley'i alarak gara gitti. Bu gidişin siyasal bir yumuşamanın başlangıcı olması temenni ediliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın öyle bir gelişmeye bir katkıda bulunmak istemediği daha o anda belli oldu. Bayar İnönü ile karşılaşmamak için garın şeref salonunda ayrı bir yerde beklemeyi tercih etti. Gerisini Aydın Menderes'ten dinleyelim. Altan Öymen. Babam İstanbul'a gelmiş, oradan Ankara'ya trenle hareket etmişti. İstasyonda bir karşılama töreni yapılacaktı. İçeride de trenin geleceği peronda da devlet erkanı ile birlikte gene büyük bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Bayar garın şeref salonunda bekliyordu. Ben ve annem de babamın bulunduğu vagonun durması planlanan yerde. Oraya bir halı konulmuştu. Biz halının bir tarafındaydık. Arkamız orman çiftliğine dönük şekilde. Halının öteki tarafına da İnönü ile Kasım Gülek gelmişlerdi. Tam karşımızdaydılar yani. Geldiklerinde tabii annemle el sıkışıp karşılıklı hal hatır sormuşlardı. Tren orada duracaktı ve babam en önce İsmet Paşa ile Kasım Güley'in elini sıkmış olacaktı. Devrin bakanları, milletvekilleri hepsi daha gerideydiler. Nihayet saat geldi, tren yaklaştı, yaklaştı, duracak gibi oldu. Ben babamı gördüm. Bakışlarından herkesi görür gibiydi. İsmet Paşa'yı da gördüğünü ve yüzüne çok tatlı bir tebessümün yayıldığını hatırlıyorum. Fakat o anda bir şey oldu, makinist treni durduramadı. Vagon o halı serilen yerden ileriye doğru kaydı. Her şey allak bullak oldu. Bizim arkamızdan da kalabalık yüklendi. O arada teyzemin düştüğünü, rahmetli Celal yardımcının onu kolundan tutup kaldırdığını hatırlıyorum. İsmet Paşa ile Kasım Güley'in de bu istikamete doğru yürümeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Neticede babamla el sıkışmaları baştaki gibi, yani başta beklendiği gibi düzenli bir şekilde olmadı. Büyük bir izdiham içinde ve kısa bir şekilde oldu. Buna rağmen babamla İnönü kucaklaştılar. O itiş kakış arasında pek bir şey konuşamadılar. İnönü ve Gülek oradan ayrıldılar. Orada iktidarla muhalefet arasında bir diyaloğun başlaması ihtimali vardı. Arkası gelmedi. Yarın niçin böyle oldu? 6. bölüm. Frene basılamadı. Muhalefette de iktidarda da bazıları eski dönemlerin alışkanlığı içindeydi. Babam Adnan Menderes çok güçlü, ikna kabiliyeti olan ve bunu sürekli gönül alarak, gönülleri hoş tutarak sürdüren bir insandı. Başkalarıyla hep iyi ilişkiler içinde olurdu. Fakat demokrasiye geçişimizin kaçınılmaz olarak mücadeleli geçecek o döneminde zaman zaman tansiyonu düşürme gereğini düşünebilecek ve bunu yapabilecek olanlar iki tarafta da bunu yapamadılar. 1960 öncesindeki iktidar-muhalefet ilişkileri. Aydın Menderes bu konudaki görüşlerini dizimizin daha önceki bölümlerinde belirtmişti. Zamanın iki büyük partisi arasında bir uzlaşma ortamının mevcut olmadığına işaret etmiş, keşke o ilişkiler o kadar sert olmasaydı demişti. İlişkilerin yumuşaması yolunda zaman zaman yapılan girişimler de dünkü bölümde anlattığı gardaki karşılama olayındaki gibi engellerle, talihsizlikle karşılaşıyordu. Dizimizin bu son bölümünde bu uzlaşma eksikliğinin nedenleri üzerinde durduk. Aydın Menderes'in o konudaki görüşleri şöyle. Aydın Menderes, 1950'de Türkiye'de büyük bir değişim oldu. Bu değişimin arkasından büyük bir mücadelenin gelmesi kaçınılmazdı. 1950'lere kadar devlet adamı denilince akla gelenler asker, sivil, bürokratlardır, üniversite mensuplarıdır. Eski devirlerdeki adıyla ümera ve ulema. 1950'de onların yerine halktan sade adamlar geldi. Vali olmak, kaymakam olmak, halk adına karar vermek için yeterli olmaktan çıktı. Tabii o zamana kadar alışılmamış bir durumdu bu. Gidenler gelenlerden eski alışkanlıklarının etkisi altında belki de samimi olarak endişelenir oldular. Kendi güçlerini kaybetmelerinin dışında devletin düzeninin de bozulduğu hissine kapıldılar. Bu kadrolar yerlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında aradı. Sanırım mücadele ortamını sertleştiren nedenlerden biri budur. Fakat şu da bir vakıadır. Muhalefette olsun, iktidarda olsun, bazı politik mevkilerde bulunanların kişilikleri de daha yumuşak bir mücadeleye müsait değildi. Babam öyle değildi. O da tek parti döneminde milletvekilliği yapmıştı. Fakat bir didişmenin, kavganın insanı değildi. Halktan geliyordu. İnsan ilişkileri yumuşaktı. Daha önce de belirtmiştim. Bir insanla dargın oturamazdı. Ya oradan çıkıp gitmesi gerekirdi ya da o insanla barışması gerekirdi. Sürekli, hele çok uzun sürekli olacak çatışmalar, siyasi hayatın çeşitli şartlarının bir araya gelmesi sonucunda onun önüne çıkan bir davranış şekli oldu. Kendisi çok güçlü ikna kabiliyeti olan ve bunu sürekli gönül alarak, gönülleri hoş tutarak sürdüren bir yaratılışın sahibiydi. Tabii onun arkasından her kesimden insanları, kendisiyle ilgili hatıraları dinledim. Köyde sordum, civarımızda sordum. Oralarda dinlediklerimi burada ifade etmeye çalıştığım kendi izlenimlerimle birleştiriyorum. Ve kanaatimin çok daha güçlenmiş olduğunu görüyorum. Hep iyi ilişkileri sürdürmüş ve iyi ilişkilerin ötesinde içten samimi ilişkiler sürdürmüş bir insan. İnsanlarla beraberken, onlarla bir şeyi paylaşıyorken kendini mesut hisseden, bahtiyar hisseden bir yaratılışı var. İttihat ve Terakki'den biri. Ama onun dışında eski dönemin alışkanlıkları, iktidar partisinin de bazı mevkilerinde bulunan kimseler de vardı. Muhalefetin sertliğine karşı devletin de sert olması, muhalefet ne yapıyorsa ona aynen mukabele edilmesi, bazıları devlet yönetimi ilkesi olarak öyle bir tutumu benimsemişlerdi. Daha önceki siyasal geçmişimize bakalım. İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf dönemlerinden beri hemen hemen hiçbir uzlaşma modeli yoktur. Siyasetin dayanağı hep güçlü olmakta, güç kullanmakta görülmüştür. 1950'de başlayan dönemde ise çok başka bir yaklaşımın hakim olması gerekirdi. Ama bunun için lider kadrolarının daha genç insanlardan oluşması gerekirdi. Tek parti döneminden de gelseler, o dönemin siyasetinde hiç değilse 1930'lu yıllardan sonra yer almış insanlardan. Bu tamamen öyle olamadı. Demokrasiye geçişimizin kaçınılmaz olarak mücadeleli geçecek olan o döneminde zaman zaman tansiyonu düşürme, frene basma gereğini düşünebilecek ve bunu yapabilecek olanlar iki tarafta da bunu yapamadılar. Bugün bu söylediklerimle kimseyi ismen eleştirmek istemiyorum. Ama o dönemle ilgili araştırmalar yapıldıkça bunlar üzerinde durulacaktır. Son söz. Bu dizi Aydın Menderes'in bu sözleriyle bitiyor. Diziyi sunuş yazımda da belirtmiştim. Aydın Menderes'le ben siyasal açıdan karşıt yerlerdeydik. 1960'tan önce de 1977-1980 arasında ikimizin de görev aldığı aktif politikada da. Ama bu son görüşmemizde ortaya çıktı ki bu karşıt geçmişe rağmen aynı görüşleri paylaştığımız noktalar da az değil. Bu karşıtlığın nedenlerinden 1950-1960 döneminin siyasal ilişkilerinde birbirine karşı tahammül duygusunun az olmasıdır. Ben de o dönemin başlarındaki, yani 1950-1954 yılları arasındaki CHP Gençlik Örgütü başkanlarından biri olarak belirteyim ki, bizim de iktidara bakış açımız gereğinden fazla katıydı. CHP adına yapılan eleştiriler de hem hayli erken başlamıştı, hem de kapsamları genişti. Hele biz gençler iktidarın attığı her adımı yanlış ve zararlı görmeye alışmıştık. Şurası doğru ama şurası yanlış gibi daha toleranslı değerlendirmeler yapmayı muhalefette olmanın şanına pek yakıştıramazdık. Ama tabii şu vardı, iktidar partisindeki tolerans eksikliği de aynı şekilde çok erken başlamıştı. Demokrat Parti'nin hele bir kısım sözcüleri, mensupları, yaptıkları veya yapacakları işleri vurgulamaktan çok CHP'nin 27 yıllık iktidarına hücum etme alışkanlığından kurtulamamışlardı. Zaman olurdu ki kim iktidarda kim muhalefettedir belli olmazdı. Siz o 27 yıllık dönemde şunları şunları yapmadınız mı iddiaları birbirini izlerdi. Muhalefette o iddialara karşın hem o dönemdeki devrim koşullarını hatırlatarak hem de başta Cumhurbaşkanı Bayar'ı kastedip siz de o dönemin sorumluları arasında değil miydiniz sorularını sorarak cevap yetiştirmeye çalışırdı. Bu karşılıklı sertleşme tırmandıkça iktidarın muhalefete karşı önlemler getirme merakı baş gösterdi. CHP'nin mallarının Ulus Gazetesi matbaası dahil alınması, basına yeni yeni suçlar ve cezalar getirilmesi o ilk dönemde başladı. 1954'ten sonra ise bu eğilim daha da arttı. Oysa 1954 seçimi sonunda Demokrat Parti'nin kendine olan güveninin daha artması gerekirdi. Muhalefete ve basına karşı zorlayıcı önlemler alma ihtiyacını hiç duymaması gerekirdi. Hatırlamalı ki o seçimde Demokrat Parti oyların %58'ini almıştı. O zamanki çoğunluk sistemine göre de milletvekillerinin %93'ünü kazanmıştı. Meclisteki 503 DP'li milletvekiline karşı CHP'nin milletvekili sayısı 31'e inmişti. O sayı 1950 seçiminde 69'du. Muhalif olarak bir de Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin 5 milletvekili vardı. Ama bu çok büyük seçim zaferi de Demokrat Parti'nin içindeki muhalefete ve basına karşı daha fazla tedbir eğilimini değiştirmedi. Düşünmeli ki 1954'ten sonraki o dönemde muhalefetin toplantı yapma imkanını iyice kısıtlayan toplantı gösteri yürüyüşleri kanunundan ve basının suç ve cezalarını yeniden arttıran yeni bir özel kanundan başka Kırşehir'i Bölükbaşı'ya oy verdiği için ilçe yaparak cezalandıran bir ayrı kanun daha çıkmıştır. Sonradan Kırşehir yeniden il haline getirilmiştir ama eski il hudutları iyice daraltılarak. Bu gidiş neyle izah edilir? Muhalefetin eleştirilerinde fazla sert olması bu tedbirleri haklı gösterebilir mi? Demokrasilerde muhalefet ne kadar sert olursa olsun, tahammülü elden bırakmamak asıl iktidarın riayet etmesi gereken bir kural değil mi? Bu sorulara Aydın Menderes'in bakış açısından yola çıkarak bir cevap aramak gerekirse, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı hatırlamamak elde değildir. Benzerleri muhalefette de olabilir ama iktidarda eski dönemlerin alışkanlıkları içinde kalan devlet denilince güç kullanmayı aklına getiren politikacı tipi olarak en başta o akla gelir. Bayar o dönemin iktidarında cumhurbaşkanı olmasına rağmen siyasal gelişmelerin çok büyük bir kısmını fiilen etkileyebilecek, hatta belirleyecek durumdaydı. Bunu zaten hatıralara, araştırmalara geçmiş pek çok örneği vardır. Ayrıca son dönemlerinde bizzat yaptığı açıklamalarda da o gücünü sık sık kullandığının işaretleri az değildir. Bu yazı dizisinin sonuna eklediğimiz bu notun çerçevesi içinde bu konunun derinliğine inmeye elbette imkan yok. Ama o gidişin daha sonraki sonuçları da bu açıdan değerlendirilmelidir. 1960'ın ilk baharında muhalefet liderinin gezilerinde çıkan olaylar, Nisan ayının 18'inde kurulan tahkikat encümeni, siyasal faaliyetin tümüyle yasak edilmesi, gazetelerin kapatılması, 27 Nisan'da encümene bir kısım mahkeme yetkilerinin de verilmesi, encümenin muhalefeti sorgulayan bir siyasal mekanizma olarak hükümetin de üstünde bir güç haline getirilmesi ve muhalefette, sadece muhalefette değil, pek çok tarafsız vatandaşta da demokrasinin tamamen askıya alındığı, rejimin değişikliğe uğradığı kanaatinin yerleşmesi. Bunları da unutmamak ve siyasal hayatımızın o duruma gelmesinin sebeplerini tüm yönleriyle anlamaya çalışmak gerekir. Altan Öymen. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 429.